Ayrım 19. Sayfa 93. Yeryüzü ölçeğinde 16'tan 6 yayan şebekeden dolayı algılama aygıtının sinsi bir şekilde içselleştirdiği bu paradigma, istesek de istemesek de çoğu zaman da haberimiz olmadan bakışımızın a priori biçimi olmaktadır. Başka bir deyişle dünyaya algıladığımız gözlük haline gelmektedir. Bu paradigma önceden verili olan olarak hep buradadır. Onunla özdeşleşmek bir tercihin sonucu olmayıp doğal bir gelişme ya da uygun bir ödünlenmenin sonucu olmayıp bir içe çekilmenin (parantez Jung) sonucu olduğu için bilinç dışı batılılaşma olarak kendini göstermektedir. Dinsel kimliğimizde ısrar etmek ve dünyayı İslamileştirmek dahi bizi bir tür tersten batılılaşmaya götürmektedir. Havada yaygın olan bu yeni paradigma, geleneksel içeriklerin de buluşmasından ötürü tanınmaz halde olabilir. Oysa hep buradadır. Hatta bütünüyle baştan savıldığı zannedilen anlarda bile. Epistemolojik çözümleme gösteriyor ki her tür parazitlenmeye rağmen modernliğin sinsi yapısı ısrarla direnmekte ve dünya hakkında bilgilenmemize kesin olarak koşullandırmaktadır. Başka bir çalışmamda devrim ve İslam gibi iki karşıt terimin semantik yan anlamlarıyla gönderme yaparak şöyle demiştim. Şu iki terimden hangisi daha etkin, daha belirleyicidir? Devrim mi, İslam mı? Devrimi değiştirip yüceleştiren ve yeniden kutsallaştıran din midir? Yoksa tam tersine dini tahrisselleştirip güdümlü bir din, kısacası siyasal bir ideoloji haline getiren devrim midir? Bir ahiret bilgisi haline gelmek için İslamileşen devrim yoktur. İdeolojileşen kafirlerle, yani genel olarak daha iyi teçhizatlanmış ya da en azından zamanın havasına daha uygun olan sol ideolojilerle, rakip ideolojilerle mücadele etmek için tarihe giriş yapan İslam'ın ta kendisidir. Bunları yaparken din, aklın oyununa gelmektedir. Batının karşısına dikeleyim derken kendisini batılılaşmakta, dünyayı manevileştireyim derken kendisi kutsallıktan uzaklaşmakta ve tarihi reddedeyim derken bütünüyle tarihe gömülmektedir. Böylece kökeni ne olursa olsun bütün geleneksel içerikler yeni paradigmanın altyapısal kategorilerine akmakta ve tarihsel olarak modernlikten önce gelen değerleri sosyolojik gözlüklerle yeniden yorum getirilebilmektedir. Devrim, üretim ilişkileri, tarih, bilimlerin antropolojik katkısı öyle bir yeni çerçeve oluştururlar ki bu çerçeve önüne gelen her geleneksel içeriği kendi usulüne uydurur. Bu çerçeve içinde eski bakış tarzınızdan gelen içerik yeni bir yankı gücü elde edebilir ama hiçbir zaman yeni bir anlam kazanamaz. Fikirler yepyeni ve özgür görünebilirler ama evrensel bir Gestalt'un kısmi bakış açısı olarak kalırlar. Üstelik bilinç dışı bir batılılaşma biçimini temsil etmesinden ötürü bu bakış açısı daha da güçlüdür. Bir, öküzün önüne koşulan kağını. Yamaların algılama hatalarına, yanlış yargılara ve akkaracı tavırlara yol açtığını söylemiştik. Eleştiri yeteneğini hareketsizleştirip çözümleme gücünü dizginler, geçici çareler ve kolay çözümlerle kendilerini hoşnut ederler. Fikirler sürekli olarak olgular tarafından yalanlanır çünkü geç kalmışlardır. Fikirlerin ardında başka tarihsel evrim süreçlerinden gelen epiyoriler vardır. Bir örnek, İranlı tarihçiler Anayasa Hareketi'nden (parantez 1906-11) ulus devletin kuruluşuna (parantez 1926) geçişi araştırırken aşağı yukarı şu sonucu çıkarırlar. Anayasa hareketinin başlattığı demokrasiye Şah Rıza Pehlevi'nin diktatörlüğü düşük yaptırmıştır. Bu iddia yarı yarıya gerçektir. Birbiriyle bağdaşmayan tarihsel karşılaştırmalara ve genellikle bunlardan doğan simetri yasalarına dayanmaktadır. Oysa simetri yasası ancak karşılaştırılabilen durumlarda, yani aynı tarihsel süreci ve aynı episteme değişimlerini yaşamış olan uygarlıklar arasında kullanılabilir. Aksi takdirde yanlış perspektiflere varılır. İran'ın durumu klasik Fransa örneğiyle karşılaştırılırsa bunların yapısal olarak farklı oldukları görülür. Hükümler kaçar, Fransız mutlakiyetçi rejimindeki kralla eşdeğerde reyildir. Tıpkı Fars ülkesinde hafifçe beliren laik entelijensiyanın 18. yüzyıl Fransa'sındaki filozoflara benzer olması gibi. Fransız devriminin ardında koca bir kortej vardır. Ansiklopedistler, Diderotlar, Voltaire'ler, Rousseau'lar, bizim hareketimizin ardındaysa bulanık hevesler ve 19. yüzyılda Tanzimat adı altında Osmanlıların gerçekleştirdiği yenilik hareketinden ilham alan dilekler vardır. Fransa'da yeni paradigmanın ve onun sosyolojik zemininin burjuvazinin ortaya çıkışı devrimden önce olmuştur. Bizde ise aksine bilinçlerde hiçbir uygun temsili olmayan, toplumda hiçbir yapılaşmış zemini olmayan yeni paradigma, neredeyse orta çağı andıran, dolayısıyla da devrimci fikirleri toplumsal olarak gerçekleştirmeye elverişsiz olan geri kalmış bir dünyanın üzerine getirilip yamanmıştır. Böylelikle bu bağlamda modern İran'ın kurucusu Şah Rıza, aslını söylemek gerekirse ne olgular düzeyinde ne de bilinçler düzeyinde var olan bir özgürlüğe son verebilirdi. Hatta aksine ülkeyi bu kavramların açılıp saçılabileceği laik bir toplumun araçlarıyla donatabilirdi. Bu dolambaçlı yargı, kamusal ve siyasal alanların eleştirisinin ancak din eleştirisinden sonra sonuç verebileceğinden de habersizdir. Din eleştirisi, düşünme biçiminde bir değişikliği hemen gündeme getirir. Diderot, ansiklopediyi yaygın düşünme biçimine değiştirmek için hazırladığını bildirir. Çünkü mücadele edilmesi gereken asıl kötülük ateizm değil putçuluktur. İnançsızlık değil batıl inançlardır. Bayle ünlü sözlüğünden daha o zamanlar yol açıyordu. İyi bir vicdan muhasebesinin önündeki engellerin ruhun bilim eksikliği çekmesinden ziyade ön yargılarla dolu olmasından gelip gelmediğini söyleyebilir miyiz? Bilemiyorum. Eleştiri ister Diderot'taki gibi doğal bir din adına yapılsın, isterse Hume'deki gibi dogmaları besleyen bulanık içgüdülerin tel tel ayrılması olsun, bütün bu eleştirilerin hedeflediği şey 200 yıl önce İngiliz Francis Bacon'un Ideale Mentis diye adlandırdığı şeyin üzerindeki esrar perdesini kaldırmaktan ibarettir. Üstelik batı dışı uygarlıkların hiçbir zaman özümsemediği eleştirel çağ, kuşkusuz düşünce tarihindeki en önemli dönemlerden biridir. Hatta en belirleyici olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü çözümlenmesi için açıkça görünmemesine karşın öncelikle gereken fikirler geleneğe ters yönde hareket ediyorlardı. Eski alışkanlıklarla aralarındaki palamarları kesip atıyorlardı. Sonra da eleştiri içinde doğruluk ölçütünün yerini değiştirilip vahiyden açık ve makul düşünceye, yani eleştirel düşünceye geçiriliyordu. 1678'de yayımlanan Eski Ahit'in Eleştirel Tarihi adlı eserinde Richard Simon'da Spinoza gibi eleştirel kurallarının imandan bağımsız olduğunu söyleyerek başlangıç notasını veriyordu. Çünkü modernlik Hristiyanlığın eleştirisinden doğmuştur. Bunu ne İslam ne de yeryüzündeki diğer büyük dinler yaşamıştır. Sahneyi dini mücadeleler işgal ettiği sürece hümanist eleştirmenler siyasetçilerle ortak bir cephe oluşturmuşlardır. Çünkü ortak rakip din ve dine vücut veren kilise yöneticileridir. Reinhard Koselleck aynı kimselerin hem İncil'i eleştirmesi hem de siyasetçi olarak göze çarpması, örneğin Bodin ve Hobbes, dikkat çekicidir. Kampların ayrılabilmesi için 18. yüzyılda dinsel mücadelelerin son bulması gerekiyordu. O zaman rasyonel eleştiri devlete de sirayet etti, diyor. Ama vahiy ile aklın ayrılması Pierre Bayle tarafından zaten gerçekleştirilmişti. Bayle'nin dev eseri Tarihsel ve Eleştirel Sözlük, parantez 1695, tüm 18. yüzyıl filozoflarının beslendikleri muazzam bir malzeme yığınının kullanılma açmıştır. Akıl yürütmenin doğruluğuna yöneldik. Hafızadan çok bilinci işledik. Her şeyden çok anlama ve akla karşı duyarlılık kazanıyoruz. Bayle'yla birlikte eleştiri bizzat aklın yaratıcı faaliyetine dönüşür. Yalnızca filolojik, estetik ve tarihsel alanlarda sınırlı kalmaz, her şeyin olurunu olmazını tartan, aynı anda hem savcı hem avukat olan ve bu ikili işlev sayesinde taraflar üstü kalabilen bir akıl faaliyetini kapsar. Böylece eleştirinin görevi doğruyu göstermek olur. Tek bir zorunluluğu vardır, gelecek. Çünkü doğru hiçbir zaman verili değildir. Onu sürekli keşfetmek, ondaki hataları atmak, sahte görüntülerin maskesini indirmek ve batıl inançlardan kurtulmak gerekir. Eleştirinin çıkarları ilerleme ile ortaktır. İlerleme eleştirinin modus vivendisidir. Bayle'nin durumunda olduğu gibi. Yükselen bir hareket olarak değil de bir imha hareketi ve çöküş olarak anlaşıldığı yerlerde bile bu böyledir. Gitgide daha ince yöntemlerle ayrımları ortaya çıkaran Bayle, sonunda dinin karşısına egemen aklın mutlak hakkını koyar. Zorunlu olarak bu noktaya varmak gerekir. İster kutsal yazılarda bulunduğu iddia edilsin, ister başka biçimlerde sunulsun, karşısına doğal ışıktan farklı açık kavramlarla çıkıldığında her özel dogma yanlıştır. Özellikle de ahlak açısından. Eleştiri, akıl ve din alanlarını ayırarak bir ilk sınır çizer. Ama aynı anda ikinci bir sınır çizer ki bunu çok daha sonra aşacaktır. Devletle olan sınır, bu sınır, bundan kamu alanının eleştirisini anlıyorum, ancak laikleştirme girişimi meyvelerini vermeye başladığında aşılabilir. Ancak o zaman akıl, eleştiri tahtını rahatlıkla kurabilir. Bu hükümdarlığı Kant şöyle ustalıkla özetler. Yüzyılımız her şeyden önce eleştiri yüzyılıdır ve her şeyi eleştiriye tabi kılmak gerekir. Genellikle din kutsallığını yaşamaya haşmetine dayanarak eleştirinin elinden kurtulmak isterler. Ama o zaman da haklı kuşkular uyandırırlar ve aklın sadece kendi özgür ve herkes açık sınavından geçenlere tanıdığı o samimi itibarı elde edemezler. Şimdilerde eleştiri, iktidarın haşmetine ceza görmeden saldırabiliyorsa bu, daha önce dinin kutsallığını bozmuş olmasındandır. Laiklik siyasetin eleştirisinden önce gelmelidir. Tersi değil. Avrupa'da din savaşlarının son bulması, hükümdarların mutlak iktidarı elde etmelerine olanak tanımıştır. Çünkü hükümdar kendini inançların üzerine bir hakem olarak konumlandırdığında, eleştirinin özel alanın dışı açılmasına olanak vermiştir. Ve eleştiri şimşeklerini önce batıl inançlara, taşlaşmış dogmalara ve fanatizme yöneltmiştir. Aydınlanmanın meşru çocuğu olan burjuvazinin siyasetin kamu alanına saldırması ve mutlak iktidarın meşruluğunu sorgulamasıysa ancak toplumun laikleştirilmesinden ve kendi iktidarının toplumsal yapılarını yaratılmasından sonra olmuştur.